Selamlar, ben Çiler. Sıfırdan Global'in hostlarındanım. Sıfırdan Global'e, lise ve üniversite öğrencilerinin erken yaşta dijital dünya ile tanışmasını sağlayan bir sosyal girişim. Kanalımızda dinleyenlere ilham olması amacıyla online ihracat hikayelerine ve çeşitli dikeylerde uzman olan kişilerin deneyimlerine yer veriyoruz.
Herkese merhabalar. Sıfırdan Global'de dijital ihracat yapan kadın girişimciler serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğum Verbiz markasının kurucusu Melis Abacıoğlu. Melis, hoş geldin.
Merhaba Çiler, nasılsın?
İyiyim, sen nasılsın?
İyidir, dijital ihracat çok tatlıymış.
Değil mi?
Yani evet, sıfırdan böyle olmalı. Evet. Böyle şey, biraz daha böyle tüccar hissettim. Çok çok hoşuma gitti.
Ama havalı bir şey yapıyorsunuz yani. Kabul edelim bunu. Kadın girişimciler kısmı bence daha havalı bu arada.
Sayılarımız giderek artıyor. Artık kadın denmeyecek bir ihtimalle. Yani giderek böyle şey normalize oluyor diye düşünüyorum. Çok güzel bir şey olması.
Amaç o zaten. Yani kadın, geçen bölümde de bunu konuşmuştuk. Yani kadın girişimciler diye bir seans olmaması, kadınlara yönelik bir şey yapılmaması zaten amaç. Ama işte o gün gelene kadar, organik bir şekilde gerçekten bu ortam oluşana kadar biraz daha kadınların hikayelerini ve başarılarını duyulur kılmak da şu an için benimsediğimiz bir misyon. Ben kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sen de deneyimlerini paylaşmak için geldin. Çok teşekkürler tekrar.
Ben çok teşekkür ederim. Ve yaptığın konu, yani ben iki kamp var ya orada, biraz böyle ayrıştırmayalım. Biraz da yok hayır öne çıkaralım. Ben de kampındalım kesinlikle, yani aynı yerdeyiz. Hatta ben de Kızlar Sağda adında bir girişimimin de, sosyal girişimin de kurucusuyum. Orada da yani hep kız çocuklarını biz orada futbol oynatıyoruz. Niye önemli? O alanı açmazsan kız çocukları gidip zaten orada futbol oynamıyorlar gibi. Yani benzer bir mevzu bence. Umarım senin de dediğin gibi bir noktada, hani dedik ya, anlamını geçersiz kılan,
evet,
bir takım hikayelere dönüşür bütün bu yolculuklarımız. Bir zaman sonra artık kadın girişimci demezsin, belki de genel girişimci deyip orada böyle çeşitlilik konuşuyor oluruz belki bundan işte. İnşallah şey diyorlar, 2118'e kadar devam edecek diyorlar ya bu eşitsizlik. İnşallah o kadar uzun değildir.
Evet. Biz de 2118'e kadar bu seriye devam edelim. Ben 150 yaşına kadar yaşamayı düşünüyorum.
Ay, sen de onlardansın ya.
Yok yok, değilim bu arada. Ben niceliktense nitelik odaklı bir insanım. O yüzden.
Ben de çok öyleyim. Benim evde şey, bir partnerim var. O sürekli 150 yıl yaşayacağım. Peki, yaşayacaksın. Gitmiş olacağım. Size iyi şanslar.
O zaman bir seni tanıyarak başlayalım Melis. Nereden katılıyorsun yayınımıza? Neler yapıyorsun? Nerelerde okudun? Neler yaptın? Verbiz öncesi girişimlerin var biliyorum. Bunlardan da bahsedebilirsin. Böyle bir kısa senin hikayenle başlayalım.
Tabii bundan en başına gidersek biraz uzayacak. O yüzden daha hızlı versiyonu. Tamam. Son derece ayrıcalıklı bir dünyada büyüdüğümü söyleyebilirim. Almanya Lisesi'nden sonra Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde matematik sanat okudum. Sonrasında benim anne babam doktor. O geçmişin girişimcileri onlar, Çiler ya. Biliyorsun işte, belki hepsinin muayenehanesi vardı. Sonra gittiler işte kendilerine klinik açtılar, yok bilmem ne derken. Amerika'dayken çok düşündüm. Yani burada kalayım mı, Türkiye'ye mi geri döneyim? Ve Türkiye'ye geri dönmenin harika olduğu bir dönemdi gerçekten ama o dönem anne babam doktor, ben de insanları iyileştirmek istiyorum, bu misyonda koşuyor olmak istiyorum deyip Türkiye'ye döndüm. Bir 5 sene kadar sağlık sektöründe çalıştım Çiler. Sonra ama şeyi fark ettim ya, tam olarak yapmak istediğim bu değil yani, böyle hani çok o arayışta olduğum bir dönemdi ve şeyi fark ettim. Tabii şimdi geri dönüp baktığımda bunu böyle biraz daha bu kelimelerle söyleyebiliyorsun. O içindeyken o kadar net göremiyorsun ama şimdi geri dönüp baktığımda bunu görebiliyorum. İnsanları hasta halinden işte idare ediyoruz ya kıvamına getirmek değil de, ben çok iyi hissediyorum, çok iyiyim. Yani olabileceğimin en iyisiyim. Potansiyelimin en tepesindeyim diyecekleri bir yere getirecek bir iş yapmayı hayal ettim.
Ve hasta olmalarını engellemek aslında diyebiliriz.
Bundan da bakabiliriz. Yani tamamen olay şey ya, biraz da bu söylediğin iki tarafından bakılıyor ya bunun. Hem gireyim mi oralara bilmiyorum, şu an giriyorum. Dünya Sağlık Örgütü 1970'lerde sağlık tanımını değiştirdi. 1970'lere kadar Çiler hep şey diyordu. Esenlik, yani well-being, bir insanın hasta olmama halidir diyordu. Çünkü o güne kadar hep şeye bakılmış. Yani bütün işte hastalıkları iyileştirme üzerine bütün yayınlar, bütün akademik bütçeler hep bunlara harcanmış. 1970'lerden sonra şey mevzusu başlıyor. Ya biz sadece insanları okey olabilecekleri bir seviyeye çekmeye çalışmıyoruz. Biz çok daha ötesinde, yani bütünsel bir iyi oluş haline getirmeye çalışıyoruz mevzusuyla aslında başlıyor bütün bu olaylar. Biraz da ona dönüyor hikaye aslında. Sen koruyucu tıp mı yapıyorsun yoksa insanları çok yüceltecek, çok iyi hissedecek bir şeyler mi yapıyorsun tarafına bakıyoruz aslında. Ben öbür kamptayım aslında. İnsanların ne çok iyi gelecek, potansiyellerine ulaşmalarını ne sağlayacak hikayesinden yola çıktım kişiler. O dönemde de karşıma şey çıktı, işte bir hastanede çalışıyordum. Hollanda'da bir sunuma gittik ve adım sayarlar gördüm. Bu daha o zamanlar çok popüler değillerdi. Bir tane böyle koluma takılabilen bir adım sayar gördüm. Dedim tamam, çıkış biletim bu. 2000 tane ürün çektim gümrükten, istifaya bastım. İşte ben ne yapacağım? Bu 2000 ürünü satacağım, girişimci olacağım, web sitesini yaptım, broşürünü yaptım. Aa, kimse ürünü almıyor.
Neden? Ne oldu?
Ya çok sonra yine aynı hikayeye döneceğim ama bir geri dönüp baktığında her şeyi birazcık daha anlayabiliyorsun ya. Geri dönüp baktığında şimdi şeyi görüyorum. Bütün bu giyilebilir teknoloji pazarı şeye evrildi. Şiler bir tarafta şey var. Şey kampı. Mücevher gibi bu giyilebilir teknoloji kampı var. Bir de böyle aşırı fonksiyonel bir giyilebilir teknoloji kampı var. Bu benim ürün tam arada böyle şey bir üründü. Hani ne çok teknolojik, ne çok şık. Böyle İkisinin arasında ne statü sembolü, ne böyle şeyinin kalp atışından stresini ölçüyor. Hiçbir şey tam böyle arada. Dedi, bir garip bir üründü. O yüzden ben onlarla kaldım. Yatağımın üstünde duruyorlar bu arada. Uyuyamıyorum. Kenara falan çekip onların yanlarında uyuyorum falan. Saçma bir mevzu. Oradan işte ne yapacağım? Girişimcilik yolculuğum başlamadan bitti. Hüznüyle ben bunlarla ne yapacağım diye düşünürken şeyi düşündüm. Yani 2000'ini birden bir kurumsal firmaya verebilirsem hem birilerine yararım dokunacak hem de geceleri uyku uyuyabileceğim. Yani bu yatağın üstünde bunlar durmayacak. Gittim böyle Türkiye'nin en büyük bankalarına, en büyük şirketlerine yazıyorum. Çünkü hani racon falan hiç bilmiyorum. Ve bana nasıl olduysa şirketler randevu vermeye başladılar bu çılgın kız kim diye. İşte gidip hepsine tek tek anlatıyorum böyle. Elimde görmüş olduğunuz limon sıkacağı şeklinde ürünü anlatıyorum.
Şener Şen tarzı biraz.
Gel abi gel. Adım sayan var. İsteyen yok mu? Yok. Yokmuş bu arada. Çiler mi? Anlatım. Bu arada o zamanlar hani satış yapmak ne demektir? Hiçbir fikrim yok. 45 dakika ürün anlatıyorum böyle. O kadar tatlıydı ki karşıma çıkan herkes. Ya Mescim heyecanlı harika. Çok teşekkürler ama biz buna değil. İlk müşterim bu arada Türkiye'nin en büyük bankalarından biri. Bu değil de sen bize bir koşu düzenlesene. Tabii hemen düzenleyeyim. Hemen yapabilirim deyip. İkinci müşteri de işte gidip yine anlatıyorum. Ya Melis o değil de biz o ürünü almayalım da sen bize koç yollasana şirkete. Yaşam koçu yollasana. Derken ben böyle bir şey fark ettim. Yani böyle bir ihtiyaç var. Ve bu tam olarak benim yapmak istediğim de şey aynı zamanda. Yani insanlara iyi gelecek ve bunu kurumun içinde yapan bir şey. Ve bunun bir adı var, kurumsal esenlik. Bunu fark ettikten sonrası gerisi çorap söküğü gibi geldi aslında diyebilirim Çiler'cim. Şu anda...
Şey kapıyı açıyor ya bu işlerde biraz böyle mükemmel fikri bulup o zaman başlayayımdan ziyade biraz mantıklı gelen bir şey olunca ben de denemek gerekiyor yani. Ondan sonra... Her taraftan ihtiyacı anlıyorsun. Benim de biraz bu süreçte aslında deneyimlediğim bir şey oldu. Yani başladığım fikirden çok farklı yere evrildiğini gördüm bazı şeylerin. O da hep insanlarla konuşa konuşa ihtiyaçları anlaya anlaya oluyor. O açıdan bence güzel bir yolculuk olmuş diyeyim yani. Peki aynen. Şimdi sen bu kurumsal well-being kavramı yani kurumsal well-being fikri oluştu. Ama o sırada başka projelerin de mi oldu? Onlar Verbiz'den sonra. Zaten Verbiz başka bir isimle kuruldu önce. Değil mi?
Hikaye şöyle başlıyor Çiler. Ben o dönemler işte koşmanın ve hareket etmenin insanlığı iyi gelecek tek şey olduğuna inanıyordum. Çünkü yani benim için öyleydi. Öyle bir çocukluk vardı benim için. Yani ben profesyonel tenisçiydim. Ve bu bana hayatta en iyi gelen şeydi ve herkese de bu en iyi gelecek diye düşünüyordum. O yüzden ilk şirketi kurarken adını Aktifit dedim. Çünkü tabii ki yani. Değil mi? Sonrasında işte kendi MBA'mi bitirdim. İşte MBA'de tezi kurumsal esenlik üzerine yazdım. Üstüne gittim. Stanford Üniversitesi'nde BJ Fogg'la çalışmaya başladım. Oradan yepyeni bir dünya açıldı. Yani oradan davranış değişimi, yeni alışkanlıklar nasıl başlatılır, organizasyonel psikoloji ne demektir, organizasyonel davranış değişimi ne demektir falan. Bunlar bütün bu kapılar açıldığında şunu gördüm. Yani esenliğin tek bir tanımı yok. Tek bir kişi için tek bir tanımı olmadığı gibi herkesin hayatı boyunca da o an ihtiyaç duyduğu şeyler değişebiliyor. Bunda da bir sürü model olduğunu gördüm. İşte pozitif psikolojinin babası işte Martin Seligman'ın kendi modeli var. Yok işte şeyin kendi modeli var. İşte anlattığım gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün kendi modeli var.
Gerçek mutluluk.
Öyle mi çevrilmiş?
Öyle, evet öyle çevrilmiş. Ben de yeni aldım okumadım daha.
Çok iyi ya. O da bayağı şey anlatıyor. Yani esen ve adam orada şunu iddia ediyor. Biliyorum yani bugünkü konumuz esenlik değil, satışan yani nasıl ölçeklendiğimizi anlatacağım ama şey de çok enteresan buluyorum bu esenlik konusunda da. Martin Seligman şunu anlatıyor. O bahsettiğim kitap okumak isteyenler için. Son 50 yılda mutluluk oranımız 0.3 düşmüş yani 7.5'ten 7.2'ye düşmüş son 50 senede. Çünkü dijital birçok araç var hayatımızda ve artık nasıl kendimizi mutlu iyi edeceğimizi bilmiyoruz. Çünkü okullarda da bunu öğrenmiyoruz. O yüzden de herkesin kendisine bir esenlik eğitimine sokması gerekiyor diyor Martin Seligman ve kitapta da aslında onun eğitimini veriyor. Yani esenlik nedir? Bu Yılmaz dediğimiz şey nedir falan onu anlatıyor. Çok güzel. Konu konuyu açıyor. Ben hemen hızlıca girişimcilik yolculuğuna devam edeyim. Sonrasında dediğim gibi bu şeyi fark edince sadece fiziksel sağlık mevzusu yok Çiler. Bir sürü yani 8 başlıklı bir şey aslında bu. İçinde sosyal, duygusal, fiziksel, entelektüel, finansal, mesleki boyutlar var. Ve bütün boyutlarla beraber bir bütün oluyor zaten. Sonra adımızı tabii seneler sonra değiştirdik. Hikaye şöyle. Ben Aktivite'yi ilk kurduktan sonra Kızlar Sade'yi kurdum. Hemen arkasından ortağım Elif'le beraber Sweaters'ı kurdum. Sonrasında evlendim ve küçük bir çocuğum oldu. Bundan yaklaşık 5 sene önce. Arkasından da bir 2 sene kadar sonra şöyle diyeyim bir yatırımcıyla yolum kesişti. Şimdi de büyük bir yatırım turunu kapatıyoruz onunla beraber. O yatırımcı bana şöyle bir şey söylediler. Dedi ki 3 iş, 1 çocuk, 1 adam. Bu iş böyle gitmeyecek. Bence sadeleşmen gerekiyor dedi. Orada da gerçekten bundan 3 sene önce odaklanmayı seçtim. Dönüp bütün enerjimi aktifite, o dönemki aktifite kanalize ettim. Zaten kanalize eder etmez de şeyi fark ettik. Yani adının bu olmaması gerektiğini fark ettik. Bir platform yazdık. O platform çalışan esenliği platformu diye geçiyor. B2B SaaS sattığımız bir platform uçiler. Ve bunu bu 3 sene önce başlayan yolculuğumuzda adını Wellbees olarak değiştirdik. İyi arılar. Çünkü yani çalışan esenliği için biz bunu yapıyoruz. Çok da adı da Cuk oldu. O da çok sevdiğim bir abimin verdiği bir isim. Hediye etti bize ismi. Sonrasında da hani biraz bugüne kadar hızlandırmış gelecek olursak 17 ülke, 9 dil, 40'ın üstünde kurumsal müşteri, her gün 100 bin üzerinde çalışanın bugün hayatına dokunuyoruz şu an.
Süper. Şimdi büyümenin hikayesine geçmeden biraz da bu esenlik yani verdiğin kavramı ile ilgili de konuştuk. Ve sen de söyledin. Bu çok bireysel bir şey. Esenlik duygusu herkes için ayrı, ayrı şekillerde kazanılabilir. Ama bir yandan sizin yapmaya çalıştığınız bir kurumdaki esenliği sağlamak. O da aslında bireylerin esenliğinden gelecek bir şey gibi de bir yandan. Yani bu bağlamda bir şeyi biraz daha iyi anlatalım isterim. Verdiğiniz olarak sistem olarak ne yapıyorsunuz? Bu kurumsal esenliği nasıl sağlıyorsunuz? Burada da yine bireysel farklılıklara nasıl dokunuyorsunuz? Dolayısıyla da hani aslında hizmetlerinizin birazcık detayını ve de çalışma modelini merak ediyorum.
Ya B2B SaaS bir hizmet dediğim gibi bu işler. Ve gidiyoruz nasıl yani ben bir önce modelini anlatayım. Öncelikle biz direkt insan kaynaklarıyla muhatap oluyoruz. Bir şirkete girdiğimizde insan kaynaklarıyla karşı karşıya oturuyoruz. Ve bu platformu alıp almamaya onlar karar veriyorlar. Bir bütçe açmaya karar verirlerse, demiştim ya B2B kısmını şimdiye kadar anlattım. SaaS satıyoruz. Yani software as a service olarak satıyoruz. Bunu da minimum 12 aylık sözleşmelerle her ay belirli bir tutar ödeyecekleri şekilde üyelik olarak satıyoruz aslında. Orada da aylık ödenecek tutarları iki konu belirliyor aslında. Seçilen paketler ve kaç tane çalışanımızın olduğu. Buna göre de bizimle çalışma şekli belli oluyor aslında insan kaynaklarının. Peki günün sonunda bu ürünü kim kullanıyor? Çalışanlar kullanıyor. Şimdi de o kısmına geleyim. Hani bu nasıl bir fayda sağlıyor? Ne yapılıyor? Nasıl çalışıyor? Hizmetler ne? Bu tarafa gireyim hızlıca. Bir kurum, diyelim ki insan kaynaklarıyla anlaştık. Bütçemiz tamam. Başlıyoruz dedik. Full bir paket alınıyorsa eğer içeride. İçeride biz A'dan Z'ye bir çalışanların psikolog, diyetisyen, spor hocalarıyla ücretsiz görüntülü görüşebilecekleri bir platformumuz. Bunu açıyoruz çalışanlara. İki, çalışanların bu dönemde tekrar sevil başı sohbetlerini aslında canlandırabilecekleri bir sosyal platformumuz bir yandan. Ama bunu esenlik üzerinden yapıyoruz. Yani gelip işte Çiler ne haversin bugün gibi bir yerden değil de birbirimizle mesela adımlarımızı yarıştırıyoruz. Nedir? Apple Health'ımız var, senin diyelim ki Google Fit'in var. Adımlarını sayıyor, çekiyor zaten telefonlarını biz onun üzerinden. Bir yarışmaya tatlı bir rekabete giriyoruz seninle. Ve bu neyi sağlıyor? Aslında senin benim sürekli online görüntülü görüşme üzerinden iş konuşuyorum ya şu anda. Bunu kırmış oluyor. Üçüncüsü içeride içeriklerimiz var. Meditasyonlardan işte Murat Bürü'yle, Ebru Karadumanı'yla evde egzersizlerine, sağlıklı tariflerden işte çocuklarla gece okunabilecek sesli kitaplara kadar çok geniş bir yelpazede esenlik içeriklerimiz var. Ve bunlar biraz önce bahsettiğim bütün 8 başlık, esenliğin 8 başlığını kapsıyorlar. Bu alanda içeriklere ulaşabiliyorlar ve son olarak çalışanlar kendi değerlerini buradan takip edebiliyorlar ve günlükler tutabiliyorlar. Nasıl hissediyorum, nasıl uyudum, kaçamadım, kaç adım atmışım, ne kadar su içmişim gibi değerlerini takip edip onlara yapay zekanın verdiği bir takım mutluluğun formülünden çıkan bir takım öneriler var. O önerileri takip edebiliyorlar. Günün sonunda ne işe yarıyor diyeceksin. Biz aslında çok kritik bir şey yapıyoruz. Evet, bireyleri hedefliyoruz ama bütün diğer rakiplerden farklı olarak buna bir kurum içerisinde yaptığımız için çok kuvvetli bir şeyin içine giriyoruz aslında. Sen buna ekolojik davranış değişim modeli deniliyor. Ekolojik bir değişim modelinin içine girdiğinde, bir kurumun içine bu uygulamaya da girdiğinde şöyle bir şey oluyor. Sosyal bağlantılarla beraber yeni sağlık alışkanlıkları tetiklemek yaklaşık %74 gibi bir oranla daha büyük başarıya ulaşıyor. Yani kişi tek başına oturup kulağına bir şeyler takıp işler dinleyerek davranış değiştirmeye çalışmıyor. Yandaki arkadaşının, müdürünün, genel müdürünün ona ilham vermek için açtığı belki bir takım meydan okumalarla, onun için açtığı bir takım kulüplerle aslında bu davranış değişimini pekiştiriyor. Üstüne de uzmanlarla aslında bu davranış değişimini sürdürülebilir olmasını sağlıyor.
Biz hep well-being terminolojisini biliyoruz ya. Birazcık seni araştırırken ben de buna esenlik demeye alıştım. Ki bizim dilimizde olan mı esen kalın deriz mesela yani. İşte ferah, rahat, dingin, iyi. Böyle tam da tek kelimeyle açıklayamadığın kapsayıcı bir kelime gerçekten. Sizin esenlik yaklaşımınız da yine böyle fiziksel, ruhsal, sosyal, aslında birçok boyutu barındıran bir esenlik anlayışı ve uygulamanızda da bu yüzden çeşitli hizmetler veriyorsunuz diye anlıyorum. Yani bunu tabii siz metriklerle de ölçmeye çok önem veriyorsunuz diye. Ben seni takip ettiğim kadarıyla ve Wellbeez'i gördüm, yani datalarla desteklemeye, datalarla aslında bunun yarattığı etkiyi gözlemlemeye de önem veriyorsunuz sanırım. Ve de pandemi de bir yandan şirketlerin bu çalışanların esenliğine diyeyim belki bir tık daha farklı bir gözle bakmaya başladığı süreç oldu. Siz o dönemde mesela ne gibi değişimler gördünüz? Belki datalardan da bahsedecek olursak biraz bu ilgi nasıl arttı bu konuya? Nasıl bir değişim gözlemledin yani? Bunu biraz merak ediyorum, pandeminin de etkisini.
Bu konuyu tam da bununla ilgili bir en son HBR'de bir makale yazdım. Tam da bununla ilgili bir konuyla başlıyor, yani şey diye başlıyor ve buna çok inanıyorum. Yani ne yazık ki esenlik dediğimizde ya da well-being dediğimizde artık insanlar böyle bir gözlerini devirip şey diyorlar ya, işte göz yogası yapmak istemiyorum, benimle bu konuyla ilgili konuşma falan. Yani hani yogaya hiçbir itirazımız yok bu arada ama yani ne yazık ki biraz daha herkesin her türlü ezoterik pratiğine okeyim ben bu arada. Yani olması da lazım, bu long tail meselesi var ya, gerçekten de herkesin tabii ki farklı ihtiyaçları ve istekleri olacak ama genellikle konu buralara çekiliyor ben esenlik anlatmaya başladığımda. Ve bundan oldukça rahatsızım. O yüzden de biraz dönüp rakamlara bakmaya başladık aslında biz de ekipçe. Ve bundan bir sene önce şuna bakmaya başladık işte. Ya bu sektör bir kere ne kadar büyük bir sektör? 61 milyar dolarlık bir sektör. Yani çalışan esenliği sektöründen bahsediyorum. Şeye bak, esenliğin şu andaki consumer marketine bak. Yani son kullanıcı tarafındaki pazarına bak. 4 milyar dolarlık bir pazar, dehşet bir şeyden bahsediyoruz. Çok hızlı büyüyor ve Deloitte'ın son rakamlarına göre bu burada bitmeyecek. 2040 yılına geldiğimizde sağlığa yapılan harcamanın %75'i esenliğe gidecek. Yani önleyici tedavilere gidecek. Yani acayip bir yere doğru koşuyoruz. Ve CAGR'ına baktığında, yani büyüme hızına diyelim baktığında, çalışan esenliği pazarının %9'ları 10'ları görebildiğini görüyorsun. Ciddi hızlı bir büyüme içerisinde çalışan esenliği pazarı. Şimdi buna bakıyorsun ama bir şeye de bakıyorsun yani. İnsan kaynakları da bütün yapılan araştırmalar, bizim Türkiye'de yaptığımız işte bir 200 tane insan kaynakları yaptığımız araştırma da aynı şeyi gösteriyor. İşte Gallup'un kendi yaptığı araştırma da aynı şeyi gösteriyor. İnsan kaynaklarının %70-75'i diyor ki ben bu konuyu odaklayayım, ben bu konuyu çözeceğim diyor. Ama rakamlara bak, kişiler hala çalışanların %85'i ben o kadar da iyi değilim diyor. Benim için her şey o kadar da iyi gitmiyor diyor. Ya tam da burada biz ölçmeye başladık aslında. Yani bu ciddi bir fark var arada, yani harcanan para, efor, odakla çıktılar arasında çok ciddi bir fark var ve bunu fark ettiğimizde acaba bu farkı nasıl bir köprüyle birleştirebiliriz diye düşünmeye başladığımızda şunu gördük. Aslında bu biraz daha ezoterik pratiklerle gözlemleniyor demiştik ya. Rakamlarla biz o köprüyü bambaşka bir yere çekmeye karar verdik ve tam olarak bunu yapıyoruz aslında şu anda. Yani bir insan çok farklı, yani 70'in üzerinde data noktamız var. Bunlarla aslında bir esenlik skoru çıkarıyoruz. Bunu kişi için değil, bunu şirket özelinde çıkarıyoruz. Bir resim olarak çıkarıyoruz aslında. Ve bu skorla sizin kendi şirket nüfusunuzun nasıl hissettiğini, nasıl olduğunu, ne kadar esen olduğunu aslında rakamlarla gösteriyoruz, raporlayabiliyoruz. Bu da nasıl dönüyor çalışana? Arka tarafta bir mutluluk algoritması çalışıyor demiştim. Mesela senin Çiler nasıl hissettiğini biz her gün sana soruyoruz. Aynı zamanda arka tarafta bir yapay zeka algoritması var. Senin nasıl hissettiğini yaptığın yorumlardan ve yaptığın okumalardan çıkarabiliyor. Buna göre sana önermeler yapmaya başlıyor. Farklı farklı algoritma noktalarıyla mesela nasıl yapıyor? Ya Çiler'e benzeyen Melis var. Melis daha şu iki makaleyi okuduktan ve şu bir tane arkadaşıyla konuştuktan sonra çok iyi hissetmiş. Hadi Çiler gel iki makale okuyalım, şu iki makaleyi okuyalım diye sana yönlendirmeler yapmaya başlıyor.
Özellikle yöneticilerden ekibi bazında bilgi alma isteği oluyor mu yöneticilerde? Siz böyle bilgiler paylaşıyor musunuz? Az bireylerin bilgisi zaten gizlidir diye tahmin ediyorum. Ama böyle bu tarz durumlar yaşanıyor mu? Sonra işte karşılaştırmalar yapılabiliyor mu? Bunlara yönelik işte ne bileyim insan kaynakları bunu takip edip belki belli yöneticilerle çeşitli aksiyon planları üzerinde konuşuyor mu? Yani işte kurumsal dünyadan ben de geldiğim için az çok bunun nereye evrilebileceğini tahmin edebiliyorum biraz daha yönetim bazında. O tarafını merak ettim.
Ya bireyler bazında hiçbir suretle, katiyetle bilgi paylaşılmıyor. Paylaşılamaz da zaten. Ama ben sana şey anlatayım. Üç bacaklı olarak bireylerin veri güvenliğine bakıyoruz. Bir, hukuki boyutta. Çünkü KVKK uyumluluğumuz var. GDPR uyumluluğumuz var. Yurt dışında da hizmet verdiğimiz için. Farklı ülkelerde bunun farklı karşılıkları var. Onların tamamında uyumluluk gösteriyoruz. Bir bu kısmı var. Yani bir, hukuki tarafta uyumluluğumuz var. İki, ISO 27001 belgemiz var. Bu ne demek oluyor? Teknoloji tarafında da gerekli maskelemeleri yaparak kişilerin bireysel ayak izlerini görünmeden ne kendi ekibimize, ne kendi müdürlerine, ne kendi şirketlerine görünmeden içeride o datanın barındırılabilmesini sağlıyoruz. Keza aynı şekilde bu uzmanlarla yapılan görüşmeler için de geçerli. Uzmanlarla olmasın, içeride yapılan sosyal aksiyonlarla da ilgili. Bunlar tamamı maskeleniyor arka tarafta. Üçüncüsü de aslında bence en önemli kısmı, çünkü esenlikle ilgilenen bir firmayız diyorsan ve bunun için yola çıktık diyorsan gidip bireylerin bireysel datasını almıyor olman lazım. Çünkü bu o zaman yaptığın işle tam ters düşüyor. Bu da üçüncü kısmı, yani işin birazcık daha etik boyutu bence. Ama ne yapıyoruz? Evet, resim şekli, bir genel resim şeklini gösterebiliyoruz. Bu mesela sana bir tane örnek vereyim. Bir tane birlikte çalıştığımız çok büyük bir ilaç şirketi var ve bu ilaç şirketiyle şunu gözlemledik. Ya yaz boyunca, yani yaza girerken böyle Haziran ortasına kadar 100 üzerinden yaklaşık %80 küsür bir esenlik skorları vardı. Çiler çat çat çat çat 60'lara düştü. Biz anlamadık yani ne oluyor? Haziran ortasına itibaren Eylül başına kadar acayip bir düşüş yaşadı ve ilk başta şey diyorduk ya, herhalde teknolojide bir sıkıntı oldu, bizim onun için olmadı. Ya, koda bakıyoruz, bir şey yok, sorun yok. Her şirkette de elçiler oluşturuyoruz. Elçilere gidip kapılarını çalarıp sorduk. Ya burada bir şey mi oluyor? Biz, yani teknolojimizde kesin sorun yok. Baktık bir problem yok. Yani sizde bir şey mi var şu anda diye sorduk. Ve evet, yani bir iki görüşmeden sonra bir şeyler fark etmeye başladık. Konu yönetim kuruluna taşındı. Hop, ne ortaya çıktı? Çok basit bir şey. Yöneticiler, yani bu bütün bu line manager'lar birebir toplantıları yapmaya bırakmışlar yazın. Yoruldukları için, kimisi zaman bulamadıkları için. Ve bu acayip bir hissiyatta düşüş yaratmış. Hızlı bir şekilde toplantılar geri alındı. Eylül'den itibaren tekrar hissiyat analizi, bu esenlikle ilgili hissiyat analizi. Tak tak tak tak tekrar böyle önce 70'lere sonra 80'lere çıktı. Bu sadece tabii ki bir vaka çalışması. Bunun gibi hani sana anlatabileceğim hakikaten onlarca hikaye var. Heyecan verici tabii, çünkü şey, esenliğin işte kalma oranlarıyla ve işte kalmak da değil, yani işte mutlu olma oranlarıyla acayip bir korelasyonu var. İşte mutlu oldukça da daha iyi hissediyorsun. O pozitif loop'a girdikten sonra muhteşem, yani aslında dünyayı değiştiren, dünyanın çalışma biçimini değiştiren bir platform olmaya doğru gidiyoruz. Tam da bizim gitmeye çalıştığımız yerde orası.
Peki siz şimdi nasıl, böyle nerede başladınız? Hangi ülkelere açıldınız? Biraz böyle o büyüme sürecinden bahsedelim. Mesela kaç kişilik bir ekibiniz var? Nasıl çalışıyorsunuz? Ve büyüme yolculuğu nasıl gelişti? Belki biraz gelecek hedeflerle de bağlayarak bahsedebilirsin bunlardan.
Tabii. Benim ortağım Seçil, muhteşem bir karakter. 25 senedir kurumsal satış yapıyor. O zaten COO, yani ne yaptığını tahmin edebiliyorsundur. Hem satıştan hem de iş geliştirmeden, hem aslında finanstan sorumlu kendisi, hem de operasyon tarafına bakıyor işin. Kerem CTO'muz ve ortağım. O da işin teknoloji boyutuna bakıyor. Ben işin ürün, pazarlama, büyüme tarafındayım aslında yurt dışına doğru. Hikayemiz şöyle. Bundan yaklaşık 5 sene önce platformun ilk web sitesi, en hani minimum viable product, en küçük işleyen ürün tarafını aslında oluşturduk. Ve Seçil döndü. Evet dedi, tamam. Bizim ilk müşterimiz geldi platforma, iyi gidiyor. Hadi bir sonraki adım ne yapıyoruz diye baktık. Bir sonraki mantıklı adımda Çiler üründü zaten, yani app'ti. Gittik bir app'i satın aldık. Baktık o da çok iyi gidiyor. Orada da bir tane müşterimiz oldu. Bu arada çok farkındaysan şey yapmıyoruz. Satışı da çok orada zorlamadık.
Destek değil yani.
Değil. Sadece hani deniyoruz. Çok mutlu ediyoruz müşteriyi. Elimizde tutuyoruz. Evet bu iyi gidiyor. Yani sürekli geri bildirim alarak aslında başta başladığımız mevzuya da gidiyor biraz değil mi? Hani piyasayı dinleyip anlayıp ona göre şekil alıp öyle devam ediyoruz derken 2019 yılının Ekim'inde ben Kerem'i aldım. Kolundan tuttum, hadi Kerem dedim. Birlikte Las Vegas'a gidiyoruz. Şey yapmayacağız. Blackjack için gitmiyoruz. Şey, bir tane insan kaynakları teknolojisi fuarına gittik. Hayatımız değişti gerçekten. Yani oraya gittiğimizde bütün bu farklı ürünleri görüp gerçekten gözümüz açıldı. Geri döndüğümüzde yeni bir ürün yazmaya çoktan karar vermiştik. Yeni ürünle beraber Kerem'in bana söylediğini hatırlıyorum. Sen turu topla, yatırım turunu yap. Ben ekibi kuruyorum dedi. Sen ekibi topla, ben parayı bulacağım dedim. Sonra o para hiç gelemedi. Çünkü araya bir Covid girdi. Ama bizim yazılım ekibimiz vardı o noktada. Covid araya girdiğinde biz çok hızlı bir şekilde, yani bunu evde denemeyin. Hani gerçekten taşıma suyuyla değirmen döndürdük yani o dönem. Çok hızlı bir şekilde turnaround ettik şirketi. Yani zaten hazırdık bu arada. Ürün hazırdı. Çok iyi bir ürünümüz vardı. Covid malum hayatımızdaydı. Üçüncü ayın sonunda biz çılgınlar gibi bütün ciroyu aslında ürüne çevirdik. Ürün tarafına döndürdük. Ve o ürün tarafı sonra zaten alıp başını gitti hızlı bir şekilde. Ölçeklendi. Yani bu şey hikayesi de oradan zaten. Bütün bu ülkeler vesaire de aslında ilk olarak Türkiye'den başladı. İlk olarak satışlarımızı Türkiye'de yaptık. Ondan sonra Türkiye'deki şirketlerin çok çok memnun kalıp hadi artık yurt dışında da bunu yapmaya başlayalım dedikleri noktada yurt dışında işte ilk bir tane ülke denedik. Baktık çok iyi gidiyor. Diğer ülkelerini aldık şirketin. İkinci bir şirket geldi, hadi bir daha deneyelim. Okey. Onun iki ülkesini aldık derken böyle adım adım şu anda yani tamamen içindeyiz işin. Full o bölgelere bakan satışla ilgilenen arkadaşlarımız var. Bütün bu yolculukta peki kaçar kişiydik? Bu anlattığımız hikayede 2019'da 10 kişinin altındaydık. 2020'nin gelmesiyle beraber 15 kişilik bir şirkete evrildik. 2021'de 25 kişilik bir şirkete evrilmiştik. 2022'de şu anda 40'ı aştık. İlk yabancı çalışanlarımız da işe başladı.
Hangi ülkelerdesiniz şu an?
17 ülkedeyiz şu anda. Müşterilerimize 17 ülkede 9 dilde hizmet veriyoruz. Yani onların 17 ülkesindeki çalışanlarına hizmet veriyoruz. Ama fiziksel yerleşke olarak yani şu anda biz buradayız ve hizmet veriyoruz dediğimiz iki noktamız var. Biri Londra, biri Dubai.
Mart 2021'de de bir yatırım aldınız değil mi? 2,5 milyon dolar değerleme üzerinden. Şimdi sen demin büyük bir yatırım turunu da yeni kapattık dedin. İkinci yatırım turunu mu kapattınız o zaman?
Evet, onun daha birini umuyorum ki önümüzdeki hafta yayınlayabileceğiz.
Bu yatırım süreci sonrası büyüme nasıl devam etti? Yatırımı hangi konular için kullandınız? Daha ziyade yine product'a mı, işte daha fazla market açılmaya mı? Buradan da biraz şeye bağlayayım yani. Siz büyümek için neler yapıyorsunuz? Biraz online, offline marketing aktivitelerinden bahsedelim.
Hep ekibe kullandık aslında Çiler. Hep ekibe. Yani bizim bütün para hep şeye gitti. Gerçekten yeni ekibe, yeni hire ahead diyorlar ya. Yani öncesinde işe alım yaptık hep. Yani o şey gelmeden, o dalga gelmeden o dalgayı oluşturup o dalganın üstüne çıkabilecek kadar ekip arkadaşı aldık içeriye. Benim hayatta ekip kadar inanın başka hiçbir şey yok bu arada. Hani bütün pazarlama, her türlü pazarlama şeyinden, her türlü satış dehasından daha önemli olduğunu düşünüyorum ekibin. O yüzden hep ekibe yatırım yaptık o noktada. Bunu söyleyebilirim. Büyümek için neler yaptık? İki şey aslında. Bir, var olan müşteriler acayip kritikti. Her zaman da öyle olacak bu arada. Yani biz zaten bugüne kadar hep bootstrap diyorlar ya, yani hiç para toplamadan geldiğimiz için, çok çok komik bir yatırım alarak yani bugüne kadar geldiğimiz için bizde hep şeyi vardı zaten, her zaman şu disiplin vardı, yani müşteriyi çok mutlu etmek zorundayız ne olursa olsun. Ve bu sadece insan kaynakları değil bizim müşterimiz. İnsan kaynaklarının sadece yarısı, diğer yarısı da çalışanlar. Yani çalışanlar hizmetten inanılmaz memnun oluyor olmalılar. Onlara gerçekten iyi geliyor olmalılar. Sadece sticky, yani böyle her gün kullanacakları, bağımlı olacakları bir ürün olmamalı bu. Gerçekten buraya girdiklerinde iyi hissediyor olmalılar. Gerçekten de buradan yeni sağlık alışkanlıkları edinmeleri gerekiyor. Ancak o zaman, çünkü değil mi? biz bu parayı kazanmaya devam edebiliriz. Ancak o zaman müşterilerimiz bizimle yenilemeye devam ederler. O yüzden de biz de ilk günden beri aslında Çiler böyle bir kültür vardı. Büyümek için de zaten hep bu var olan müşterilerimiz bize ilk etapta hep destek oldular. Kulaktan kulağa yayılan bir pazarlamadan bahsediyoruz burada. Tavsiyeden bahsediyoruz burada. Onların her bir yaptığımız pazarlama faaliyeti gelip konuşmasından bahsediyoruz burada. Onların bizi yurt dışına götürmesinden bahsediyoruz burada. Yani gerçekten hani büyümek için ne yaptım? Bir takıma yatırım yaptık. İki müşterilerimize yatırım yaptık diyebilirim ilk etapta. Tabii bu bir şeye kadar, bir ölçüye kadar bence bu. Ama bir ölçekten para harcamaya başlama gerekiyor.
Yani evet, orada mesela içerik, sizin çok ciddi içerik üretilebilecek de bir alanınız var değil mi? Verbing ile ilgili hem aslında insanları eğitmek anlamında hem ilham vermek anlamında konuyla ilgili içerik mesela bence önemli bir konu olabilir. Mesela içerik pazarlamasını nasıl kullanıyorsunuz onu merak ediyorum. İşte ne bileyim işbirlikleri olabilir belki bir takım. Sizin bir takım eventleriniz var düzenlediğiniz bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla aslında aktif olduğunuz alanlar var. Onlardan detaylı bahsedebiliriz.
Hemen. Ben şeye çok çok inanıyorum burada. Yine deney yanılığa çok inanıyorum Çiler. Biz başına, yani ilk günden bu yana zaten benim o ilk yediğim darbeden sonra hep deney yanılığı yaptık. Ve aslında baktığında bütün startup dünyasında zaten artık bu yapılıyor. Şeyi ilk düşün. Tinder'ın ilk yıllarını düşün. Tinder geldiğinde ortada zaten zibilyon tane rakibi vardı. Ama Tinder nasıl tutundurdu ve çok başarılı oldu? Tamam, iyi bir ürünleri vardı. Birçok doğru konuya konuşan ürünü vardı ama onu pazarda büyütmek için ne yaptılar? Gittiler. Bütün bu şey Greek Society diye geçiyor ya, Yunan kulüplerinde, şeylerin içerisindeki, üniversitelerin içerisindeki kulüplerde partiler yapmaya başladılar. Ve bir partilerin çok iyi, çok başarılı olduğunu, bir şekilde bu partilerden sonra insanların acayip Tinder'ı kullanmaya başladıklarını görünce bütün pazarlama paralarını şeye harcamaya başladılar. Bu Tinder partileri. Aynen. Yani olay aslında ben biraz şey gibi düşünüyorum. Yani evet, bizim için içerik pazarlaması çok iyi çalışıyor ve çok da sevdiğimiz, bu arada etkinliklerimizin de çok iyi olduğu bir alan. Ama herkes için, yani atıyorum bütün insan kaynakları teknolojisi içinde olan firmalar için bu çalışacak anlamda bence gelmiyor bu. Biraz içinde bulunduğunuz ekip, tabii ki içinde bulunduğunuz sektör ama biraz da sizin ürününüz içinde ne çalışıyor? Yani orada çok başlı bir bence şey var, dünya var. O yüzden hani şimdi anlatacağım her şeyi belki birazcık şeyle almakta, öyle dinlemekte biraz fayda var. Çünkü bizim için ben içeriye bayılıyorum. Ben bana bırak sabahtan akşama bir şeyler okuyayım Çiler ya. Böyle bir şeyler yazayım, okuyayım. Birazcık değil mi? Yani o kurucuyla da alakası var, ekiple de alakası var. Olan heyecanla, iştahla da alakası var. Evet, o yüzden de bütün bunlardan yola çıkarak aynen biz her sene çok büyük bir zirve düzenliyoruz. Bu zirvenin adı Loop Summit. Bu sene de bu arada Nisan'da düzenliyoruz. Çok çok denk geldi şu anda. 21 Nisan'da The Seed'deyiz, Sabancı Müzesi'ndeyiz. Bu sene ilk defa bir bomba hareket yapıp aynısını Londra'da da yapıyoruz. 28 Nisan'da da Londra'da yapacağız aynısını. Zirvelerin yanı sıra devam ettirdiğimiz, her sene yaptığımız ama böyle büyük büyük bir açlıkla beklediğimiz gerçekten raporlarımız var. Seviyoruz abi biz bunu, yani şey, o gidiyoruz bütün, sen şey dedin ya, pazar analizi çok seviyorum diye, gidiyoruz bütün böyle çalışanlar nasıl hissediyor? Ne kadar esenler? Bir dönüp ona bakıyoruz. Onunla ilgili bir rapor çıkarıyoruz.
Elinizde çok pardon kestim, inanılmaz bir data var bu arada. Wow. Yani orijinal data denen şeyin öneminden, içerik pazarlamasına da bahsediyoruz ya, yani hakikaten böyle nokta atış, orijinal başkasında olmayan o içgörü ve dataya sahip olmak büyük bir güç bu arada, yani gerçekten ve çok değerli. Katma değeri çok yüksek bir şey. Ya öyle içerik farklı bence yani. Diğer işte SEO odaklı içerik değil zaten mesela. Sizin yaptığınızı düşündüğüm öncelikli şey katma değer ve eldeki datayı kullanarak bu hem insanlara, okuyanlara tabii ki ışık tutacak bir şey hem de sizi de bu arada besleyen bir şey değil mi? Yani o datadan çıkanlara göre siz de belki eviriyorsunuz zaten.
Aynen bu arada. Ve yani biz çok böyle meraklı bir şirketiz. Yani ekipçe de bundan çok böyle büyük bir keyif alıyoruz. SEO çok ilgimizi çekiyor. Tabii ki SEO biz de yapacağız. İnşallah başlayabiliriz.
Tabii ki.
Seviyoruz yani, aynen senin dediğin gibi o şey, özgün dataya ulaşmak çok heyecan verici geliyor.
Evet, siz peki Verbiz olarak kendi esenliğinizi korumak için neler yapıyorsunuz?
İşte geldik ona. Şöyle, bir kere esenlik tanımı, kurumlardaki esenlik tanımını çok beğendiğimiz bir analist var, Josh Burson. Josh Burson'ın Sağlıklı Şirketler diye bir raporu var, böyle çok muhteşem bir şey, yani 5 kıtada 100 şirketle falan bir araştırma yapılmış. Bu arada biz de yakında bir ortak bomba bir şey patlatacağız inşallah onlarla. Takipte kalın. Evet.
Bir de Adam Grant geldi aklıma aslında. O da bir organizasyon.
O da geliyor.
Ben Adam Grant'ın gerçekten fanıyım diyebilirim yani. Hani.
Şey alalım, podcast alalım.
Yani ağlarım gerçekten.
Adam'dan çıktım, geri geldim Josh'a. Tamam. Josh Burson'le şimdi bomba bir rapor yayınladı. Dedi ki sağlıklı şirketler. Sağlıklı şirketlerde de şöyle bir şey var. Çiğler çok, yani ben çok enteresan buluyorum en azından. Bu esenlik kavramını, şimdi doğruyu da tanımlayacağım ama doğru yapabilen şirketlerde acayip rakamlar var. Böyle finansal metriklere 2.2 kat daha hızlı ulaşıyorlar. Çalışan bağlılığı 3 kat daha fazla oluyor. Şirketin ayrılma oranları böyle 4 kat daha az oluyor falan. Acayip rakamlardan bahsediyoruz. Bütün rakamlar için raporu okuyun lütfen. Bayılıyorum. Doğru ne demek? Ona geliyor işte Josh Burson o raporunda ve diyor ki bu 4 katmanlı bir yolculuk aslında diyor. Birinci katman evet çalışanlara bir takım, yani ekiplerimize bir takım şey vermemiz lazım. Araçlar vermemiz lazım. Çünkü iyi değilim diyen insanı ilk başta da sohbetin başında da konuşmuştuk ya. İyi olmayan insanı önce bir normal seviyeye değil mi? Eşişliğe çıkarabilmek gerekiyor. Oradaki bütün yakınsama neyse o yakınsamayı giderecek hale en azından getirebilmek gerekiyor. Bunun için de araçlar gerekiyor. Nedir? Yani gerçekten kendimi kötü hissettiğimde ulaşabileceğim bir uzman olabilir bu. Kötü anımda danışabileceğim bir buton olabilir. Yani bir şey, bir prosedür, bir şey lazım orada. Yani ben kötüyüm dediğimde bunu çözebileceğim bir araç. Bir bu. Sonra üstüne ikinci, üçüncü kademeyi koyuyor. Diyor ki ikinci kademede şirket olarak diyor bir çalışma biçimini şeye göre evirmek. Bireylerin esenliğine uygun bir şekilde evirmek. Eğer bir e-ticaret firmasındaysan burada işte sürücülerin gün içerisindeki şiftlerini buna göre planlamaktan başlayabilir bu hikaye mesela. Ya da Wellbees'de mesela bizim yaptığımız gibi akşam 6'dan sonra birbirimize hiçbir şekilde e-mail atmayız. Hafta sonları birbirimize e-mail atmayız. Akşam saatlerinde zaten toplantı yoktur. Öğlen 12'lerde toplantı yoktur. Gibi böyle hani iş yapılmasını kolaylaştıran bir takım şeylerin olduğu ikinci bir seviye var. Bir de üçüncü bir seviye var. O seviye bambaşka bir seviye. Orada biraz daha şöyle bir dünyadan bahsediyoruz. Çalışana her birine bir ortak gibi, bu yolculuğun ortağı gibi aslında alan tanındığı, seçim şansının verildiği, bir otonomi verildiği, her bir bireyin dediğim gibi sadece önemsenmekle kalmadı, şirketin geleceğiyle ilgili karar verebileceğini gösterildiği, fikirlerin alındığı bir ortamdan bahsediyoruz. Öyle bir ortamda esenlik artık içselleştirilmiş ve tepe yöneticilerin de sahiplendiği, her gün gündem yaptıkları bir konu oluyor. Ve bu seviyeye gelebilen şirketlerde en büyük bu farkı görebiliyorsun. Biz Wellbees'de Wellbeing'i, yani esenliği tam olarak böyle ele aldığımızı ben düşünüyorum. Tabii ekibe sormak lazım. Ekipten birini alıp umarım. Onunla da bir gün podcast yaparsın. Onlar da böyle anlatırlar.
Değil mi? Bir de senden dinleyelim.
Aynen. Bir de senden bak bakalım.
Ya bu arada organizasyonel işte yapının yeniden evrilmesinden işte bütün çalışma biçiminin ve mümkün alışkanlıklarının aslında değişmesinden yeni alışkanlıklar edinmeye çok köklü değişikliklere de yol açabilecek bir mevzu bu yani. Eğer önem veren bir şirketse buna sonuçlara göre çok büyük de aksiyonlara da gider diye düşünüyorum da yani. Bir app aldık, işte herkes kullanıyor, onun adımını sadece sayıyor değil de buna gerçekten bütünlüklü bir ve içten bir yaklaşımla gelen şirketlerin faydalanacağı bir platform diye düşünüyorum ben.
Ya, tam olarak bu biliyor musun? Yani şöyle yaklaşıyoruz, diyoruz ki bu aralar Çiler şey çok konuşuluyor. Çalışan deneyimi konuşuluyor. Müşteri deneyiminden sonra işte müşteri deneyiminin küçük kız kardeşi bu çalışan deneyim aslında. Yani insan kaynaklarında sadece çalışan deneyimi konuşuluyor şu anda. Biz buna artık bizim yaptığımız için esenlik deneyimi diyoruz. Çünkü diyoruz ki sen bu esenliği yan hak gibi koyma, zaten işe yaramayacak. Hani çünkü olay şey değil, yan hak olarak vermek değil onu. Bu işi kültür haline getirmek ve bütün çalışan deneyimini esenlik deneyimi olarak dönüştürmek diyoruz. Söylediğimizi özetlemiş oldum.
Tamam. Şimdi vaktimiz de yani artık neredeyse bitti. Son bir şey soracağım o yüzden. Kadın girişimcilere yönelik zaten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda yine senin farklı komünitelerde aktif yer aldığını, bir takım kadın girişimciler akademisinden mezun olmuşsun, konuşmaların var. Yani dolayısıyla buna verdiğin önem ve bu dayanışma kültürüne verdiğin önem. Zaten yaptığın işlerden de belli bunlar ve kızlar için. Bu bağlamda şeyi merak ediyorum. Özellikle böyle yola yeni çıkmış, çok da bir fikri de olmayan bu ama desteğe de ihtiyacı olan kadın girişimciler için mesela nerelere gidebilirler? Nasıl işte bu tarz grupların parçası olabilirler? Kadın girişimcilere yönelik nereler var? Biraz böyle bunlarla ilgili bir şeyler belki bize söylersin.
İnanılmaz güzel platformlar var ve ben mentorluğun, bu network'ün, yani ben biraz küçük görüyordum açıkçası. İlk bu böyle 5-6 sene önce ya aman ya bana kim ne anlatacak ya ben zaten biliyorum her şeyi falan diyordum. Gençlik öyle değilmiş. Yani hakikaten ne kadar çok şey öğrendiğimi bu programlardan, yani insanların hikayelerini duymaktan ne kadar çok şey öğrendiğimi. Ben bazen bir yarım saat bir oradaki bir yüz yüze bir toplantıda bir şey duyarken belki hiçbir şey gelmiyor. 29. dakikada böyle birisinin söylediği bir kelime böyle senin önümüzdeki bir seneni kurtarabiliyor, onu fark ettim. Çünkü hepimiz benzer yolculuklardan geçiyoruz ve o hikayeleri dinlemek acayip yol açıyor. O yüzden olursak yani ben bunun değerini çok geç anladım. Belki de ilk dinleyenlere benim gibi düşünenler varsa bunu söyleyerek başlayabilirim. Yani ne yani şu girişimcilik yolculuğunda ne öğrendiysem hakikaten bu girdiğim platformlardan, bu girdiğim hızlandırma programlarından aldım diyebilirim. Acayip bir yolculuktu. Çok da iyiydi benim için. Nerelere girdim çıktım? Ben nerelere girdiğim çıktığımı söyleyeyim. Ondan sonra belki oradan yolculuk çıkabilir. Turkish Win çok hani ilk gününden bu yana içinde olduğum, çok beslendiğim bir yer. Ünlünün kadın girişimciler programı vardı. Bitti diye biliyorum 10.sunu yaptılar ama inanılmazdı benim için. Gerçekten yani ilk böyle formal girdiğim programlardan biri oldu. İmece'nin yine hızlandırma programı. Yani üniversiteden sonra başıma gelen en iyi şeylerden biriydi. Endeavor'ın Scale Up programı. Hakikaten girişimcilik yolculuğunda daha çok böyle elle tutulur başka bir yer aldım, başka bir yer hatırlamıyorum. Arya platformu.
Arya'nın bir parçası mısın şu anda?
Arya'da değilim ama çok çok güzel bir ağ o da. Yani bunların her birine girmek, içinde var olmak çok kıymetli diye düşünüyorum. Kagider'e böyle ara ara muhakkak paslaşıyoruz. Çok veriyorum bütün bu platformları. Dediğim gibi çok besleniyor insan ve mentorluk. Ya ben mentorluğa da şey diye bakıyordum. Ya biri dinleyecek, benim derdimi nasıl anlayacak da benimle çözecek. Yok valla öyle değilmiş hakikaten. İyi bir mentorla karşılıklı oturup yani sadece ne yapıyorum ben açık mentorumla? Gece beni uyutmayan konuyu söylüyorum. Senin sorununu senin için çözemiyor zaten. Sadece sen kendisinde kendi kendine konuşarak genellikle bir yere geliyorsun. Belki bir iki üç de şey söylüyor karşı taraf. Yönlendirme yapıyor. O yüzden bu ikisinin de acayip umarım bir ilham olur dinleyicilerin de katılması için.
Süper oldu. Ya evet bazen belki de senin soramadığın bir soruyu soruyor karşı taraf değil mi? Yani ve oradan sen bambaşka bir düşünce yoluna, petine giriyorsun. O yüzden ben de doğru kişilerle çalışıldığında çok iyi sonuçlar verildiğini düşünüyorum. Bu arada senin Turkish Win'deki konuşmanı ben izledim. Kızlar Sahada projesini anlattığın mükemmel bir konuşma. Ayrıca bu ünlü Ko Kadın Girişimciler Akademisi için de Verbiz'de de ne yaptığınızı anlattığın bir yine konuşma vardı. Onların linkini de bu videonun altına koyarız. Merak edenler özellikle Turkish Win'deki konuşmanı ben tavsiye ediyorum. Herkesin dinlemesini. Onu da belirtmiş olayım. Senin var mı eklemek istediğin bir şey? Bence süper keyifli bir sohbet oldu. Benim bizzat ilgi duyduğum da bir konu. Hani well-being, esenlik. Biraz kendimi de keşfetmeye çalıştığım o anlamda. Geliştirmeye de çalıştığım. Yani ihmal ettiğim taraflara biraz daha önem verdiğim bir dönem o anlamda. O yüzden bıraksan çok konuşurum. Ama burada şimdilik bitirelim. Senin söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şeyler var mı? Onları alalım en son.
Yani sen de bir yolculuktasın. Beni ara. Öncelikle bir konuşalım.
Tabii ki. Olur aynen. Ayrıca konuşalım.
Ve isteyen herkes arasın yani. Şöyle, şimdi ben böyle havalı anlatıyorum. 17 ülkede yani böyle öyle bir dünya yok yani. Hepimiz böyle şeyleri görüyoruz. Son olmuş bitince görüyoruz ama oraya gelene kadar kaç kere düşüyorsun, kaç kere kalkıyorsun ve o yolculukta o kadar çok insan tuttuğum yerden kaldım dedi, fikir verdi, öneri verdi. Ben buna birazcık daha olmadık daha, çok yolumuz var da hani bundan önceki evrelerden geçenler varsa beni dinleyenler seve seve benim yani mail adresimi de belki koyarız chatin altına seve seve her türlü bu tarz gelen herkese zaman açıyorum takvimimde olabildiğince işte telefonla ya da işte e-mail üzerinden destek oluyorum seve seve yaparım dinlerim bir kulak olurum birlikte bir yerlere götürmeye çalışırım onu da söylemek istiyorum.
Süper. Tabii ki ekleriz iletişim bilgilerinde. Çok teşekkürler Melis katıldığın için ve paylaştığın tüm hem deneyimler diyeyim hem de aslında ilham verici bir bakış açın olduğunu düşünüyorum. Bu yaptığın zaten işten de ve kendine adadığın işten de yani çok belli ortada. Umuyorum ki bizi dinleyenlerin de böyle kendilerine dair aldıkları bir şeyler olmuştur bu konuşmadan. Ben en azından çok keyif aldım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere diyorum.
Harikasın Çilerdim. Çok öpüyorum.